Ayrım 25. Kız kardeşim için. Jody Picoult, sayfa 395. Brian, 3 yıl süreyle uzayda seyahat ederseniz geri döndüğünüzde dünyada 400 yıl geçmiş olur. Ben sadece amatör bir astronomum ama sanki bir seyahate çıkmışım da döndüğümde hiçbir şeyin anlamlı olmadığı bir dünya bulmuşum gibi garip bir his var içimde. Jesse'yi dinlediğimi düşünmüştüm ama görülüyor ki onu dinlediğim falan yokmuş. Anna'yı dikkatli dinledim ve yine de eksik bir şeyler var. Söylediği bazı şeyleri idrak etmeye çalışıyorum. Onları enine boyuna inceliyorum ve tıpkı Yunanlıların gökyüzünde tespit ettikleri 5 noktayı bir kadın bedenine benzetmeleri gibi ben de onları anlamlandırmaya çabalıyorum. Sonra birden dank ediyor, yanlış yere bakıyorum. Örneğin Avustralya'nın Aborijin halkı Yunanlıların ve Romalıların takım yıldızlarının arasına, karanlık gökyüzünün derinliklerine bakar ve hiçbir yıldızın olmadığı bir yerde güney haçının altında saklanan bir emu. Avustralya'ya özgü uçamayan bir kuş türü, çevrenin notu. Görürler. Karanlık noktalarda da en az aydınlık noktalarda olduğu kadar çok anlatılacak hikaye vardır. Ya da ben öyle düşünüyorum, her neyse. Aklımdan bunlar geçerken kızımın avukatı bir epilepsi nöbetinin pençesinde kıvranarak yere düşüyor. Hava yolu, solunum, dolaşım. Şiddetli bir sara nöbeti geçiren bir insan için en önemli olanı hava yoludur. Oturduğum yerden fırlayıp korkuluğun üstünden atlıyorum ve Chamble Alexander'ın elektriğe tutulmuşçasına titreyen vücudunun başında bir nöbetçi gibi dikilen köpeğini uzaklaştırmaya çabalıyorum. Nefes almayı sağlayan kaslarının büzülmesiyle ciğerlerindeki hava dışarı verilirken avukat bağırarak tonik safhaya giriyor. Yerde kas katı yatıyor. Sonra klonik safha başlıyor ve kasları rastgele ardı ardına seyirmeye başlıyor. Kusma olasılığına karşı onu yan döndürüyorum ve dilini ısırmaması için çenelerinin arasına sıkıştıracak bir şey ararken inanılmaz bir şey oluyor. Köpek Alexander'ın evrak çantasını yere deviriyor ve içinden kauçuk bir kemiğe benzeyen ama aslında dişlerin arasına konan sert bir blok olan bir nesne çıkarıp avucuma bırakıyor. Arka planda yargıcın duruşma salonunu kordon altına aldırdığını fark ediyorum. Ambulans çağırması için Vern'e bağırıyorum. Julia hemen yanımda bitiveriyor. Nesi var? O iyi mi? İyileşecek. Bir nöbet geçiriyor. Julia ağladı ağlayacak. Bir şey yapamaz mısın? Bekleyeceğiz diyorum. Chample'a dokunmak istiyor ama elini uzaklaştırıyorum. Neden böyle bir şey olduğunu anlayamadım. Chample'ın kendisi de anlıyor mu bilemiyorum. Yine de bildiğim bir şey var ki doğrudan bir öncülü olmadan meydana gelen bazı şeyler de vardır. 2000 yıl önce gökyüzü geceleri bundan tamamen farklı görünüyordu ve bu nedenle Yunanlıların doğum tarihleriyle bağlantılı yıldız işaretlerine dair yaptıkları yorumlar bugün için büyük ölçüde yanlıştır. Buna dizilim sırası denir. O dönemde güneş boğada değil ikizlerde batardı. Yani 24 Eylül'de doğan biri terazi değil başak olurdu. Bir de sadece 4 günlüğüne yay ile akrep arasında yükselen 13. bir burç vardı. Yılancı. Bunun bozulmasının sebebi ne mi? Dünyanın ekseni yerinden oynuyor. Hayat bizim arzuladığımız dinginliğin yanından bile geçmiyor. Chamble Alexander duruşma salonunun halısına kusuyor. Sonra yargıcın odasında öksürükler arasında kendine geliyor. Sakin ol diyorum oturmasına yardım ederken. Ağır bir nöbet geçirdin. Eliyle başını tutuyor. Ne oldu? Olayın öncesinde ve sonrasında hafıza kaybı oldukça yaygındır. Bayıldın. Bana ciddi bir sara nöbeti gibi geldi. Caesar ve benim hazırladığımız serum iğnesine bakıyor. Buna ihtiyacım yok. Tabii tabii eminim yoktur diyorum. Nöbet engelleyici ilaçları almazsan yeniden yeri boyluman pek uzun sürmez. Bu sözlerin üzerine inadı yumuşuyor ve oturduğu kanepeye yaslanarak gözlerini tavana dikiyor. Ne kadar kötüydü? Bayağı kötüydü diye itiraf ediyorum. Köpeği yanından ayırmak mümkün olmadı. Yargıcın başını okşuyor. Aferin oğluma. Seni dinlemedim, özür dilerim. Sonra pantolonuna bakıyor. Sırılsıklam ve leş kokuyor. Sara nöbetinin yaygın görülen bir diğer sonucu bu. Hay sıçayım. Ramak kalmıştı zaten. Ona yedek üniformalarımdan birini veriyorum. Çocuklara gelirken getirmelerini söylemiştim. Yardım ister misin? Beni reddediyor ve tek eliyle pantolonunu çıkarmaya çalışıyor. Hiçbir şey söylemeden uzanın fermuarını indiriyor ve üstünü değiştirmesine yardım ediyorum. Bunu düşünmeden yapıyorum. Kalp masajına ihtiyacı olan bir kadının kıyafetini nasıl kaldırıyorsam öyle. Ama her koşulda bunun Chample'ı yerin dibine soktuğunu farkındayım. Sağ ol diyor bana fermuarını kendi çekmek için özellikle gayret göstererek. Bir saniye öyle oturuyoruz. Yargıcın haberi var mı? Ben cevap vermeyince Chample yüzünü ellerinin arasına gömüyor. Tanrım, herkesin gözü önünde mi oldu? Ne kadar zamandır saklıyordum bunu? Başladığından beri. 18 yaşındaydım. Bir trafik kazası geçirdim ve ondan sonra başladı. Beyin travması mı? Başını eğiyor. Öyle dediler. Ellerimi dizlerimin arasında birleştiriyorum. Anna çok korktu. Chample alnını ovuşturuyor. O sırada ifade veriyordu. Evet diyorum, doğru. Başını kaldırıp bana bakıyor. İçeri dönmem gerek. Daha değil. Julia'nın sesini duyunca ikimiz de dönüyoruz. Kapının eşiğinde dikiliyor. Temple'a sanki daha önce hiç görmemiş gibi bakıyor ve dürüst olmak gerekirse görmemiştir zaten. Yani bu halde. Ben çocuklar raporlarını yazmış mı bir bakayım diye mırıldanıyor ve onları yalnız bırakıyorum. Hiçbir şey her zaman dışarıdan göründüğü gibi değildir. Mesela bazı yıldızlar parlak iğne deliklerine benzerler ama bir mikroskop altında baktığınızda küre biçiminde bir küme olduklarını anlarsınız. Bize tekmiş gibi görünen 1 milyon tane yıldız. Bir de daha az dramatik olan Alfa Centauri gibi üçlüler vardır. Yakından bakıldığında bunun birbirine çok yakın iki yıldız ve bir kızıl cüceden oluştuğunu görürsünüz. Afrika'da bir yerli kabilesi hayatın Alfa Centauri'deki ikinci yıldızdan doğduğunu söyler. Bu yıldızı çok güçlü bir teleskop olmadan görmek mümkün değildir. Düşünsenize, Yunanlılar, Aborijinler ve Kızılderililer her biri farklı kıtalarda yaşamış ve hepsi de birbirlerinden bağımsız olarak Pleiades'in yedili boğumuna bakmış ve bunların kendilerini zarar vermekle tehdit eden bir şeyden kaçan yedi genç kız olduklarına inanmış. Bir şeyi sen nasıl görmek istersen öyle görünür. Temple. Bir saray nöbetinin sonrasıyla kıyaslanabilecek tek şey, partilerin en kallavisinden sonra kaldırımın ortasında akşamdan kalma korkunç bir baş ağrısıyla uyanmak ve hemen ardından bir kamyonun altında kalmak olabilir. Yok, düşündüm de saray nöbeti bundan da beter. Julia bana doğru yürürken kendi pisliğimi bulanmış haldeyim, damardan ilaç alıyorum ve yerin dibine geçiyorum. Bu bir nöbet köpeği, diyorum. Görüyorum ki şaka yapmıyorsun. Yargıç, Julia'nın uzanan elini kokluyor. Julia kanepeyi işaret ediyor. Oturabilir miyim? Bulaşıcı değildir. Tabii kastettiğim buysa. Değil. Julia öyle yakınıma sokuluyor ki benimkinden birkaç santim ötede duran omuzundan yayılan sıcaklığı duyabiliyorum. Bana neden söylemedin Temple? Tanrı aşkına Julia, annemle babama bile söylemedim. Omzunun üstünden koridoru görmeye çalışıyorum. Anna nerede? Bu ne kadar zamandır var? Ayağa kalkmaya çalışıyorum ve kendimi bir santim yukarı kaldırmayı başarmamla birlikte gücüm tükeniyor. Duruşmaya dönmem gerek. Temple, iç geçiriyorum. Bir süredir. Bir süre mi? Ne kadar yani? Bir hafta filan mı? Başımı hayır manasına sallayarak, Wheeler'dan mezun olmamızdan 2 gün öncesinden beri, diyorum. Gözlerimi kaldırıp ona bakıyorum. Seni eve götürdüğüm gün tek istediğim seninle olmaktı. Annemle babam kulüpteki o aptal yemeğe gitmek zorunda olduğumu söyleyince arkalarından kendi arabamla gittim. Böylece biraz takılıp kaçabilecektim. O gece sizin eve gelmeyi planlıyordum. Ama yemeğe giderken bir trafik kazası geçirdim. Birkaç küçük çürükle atlattım ve o gece ilk nöbeti geçirdim. 30 tane tomografiden sonra doktorlar hala nedenini anlayamamışlardı. Ama sonsuza dek bununla yaşamam gerektiğinden kesin olarak emin olmuşlardı. Derin bir nefes alıyorum. Bunun üzerine benden başka kimsenin buna mecbur kalmaması gerektiğine karar verdim. Ne? Ne söylememi istiyorsun Julia? Ben senin için yeterince iyi değildim. En olmadık zamanda ağzından köpükler saçarak yere yığılabilecek bir ucubeden daha iyisini hak ediyordun. Julia suslu soluyor. Kendi kararımı vermeme izin verebilirdin. Ne farkı olacaktı ki? Her seferinde tıpkı yargıcın yaptığı gibi beni koruyarak, arkamı temizleyerek, hayatımın dibinde yaşayarak sonsuz bir mutluluk mu duyacaktın? Başımı iki yana sallıyorum. Senin öyle inanılmaz bir bağımsızlığın vardı ki tam bir özgür ruhtun. Bunu senden alan kişinin ben olmasını istemedim. Bir seçme şansım olsaydı belki de son 15 yılı bende ne sorun var diye düşünerek geçirmeyebilirdim. Sende mi? Bilmeye başlıyorum. Kendine bir baksana. Sen muhteşemsin. Benden kaç kat daha akıllısın. Kariyerinde ilerliyorsun, ailene düşkünsün ve Tanrı bilir kredi kartını bile ölçülü kullanabiliyorsundur. Ve ben yalnızım Temple, diye ekliyor Julia. Bu kadar bağımsız yaşamayı nasıl öğrenebildim sanıyorsun? Ayrıca çok çabuk sinirleniyorum ve yorganı hep kendi üstüme çekiyorum ve ikinci ayak parmağım baş parmağımdan daha uzun. Saçlarım o kadar fazla ki ayrı bir posta kodları var. Üstelik adet öncesinde deli raporu alabilecek kadar öfkeli olurum. Kimseyi mükemmel olduğu için sevmezsin, diyor. Mükemmel olmadığı gerçeğine rağmen seversin. Buna ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Sanki 35 yıl sonra parlak mavi gördüğüm gökyüzünün aslında fazlasıyla yeşil olduğunu söylenmesi gibi bir şey. Ve bir şey daha. Bu defa sen beni terk etmeyeceksin, ben seni terk edeceğim. Böyle bir şey mümkünse bu beni yalnızca daha da kötüleştiriyor. Acımıyormuş gibi davranmaya çalışıyorum ama buna enerjim yok. Git öyleyse. Julia yanıma iyice yerleşiyor. Gideceğim, diyor. 50 ya da 60 yıl içinde kesin. Anna. Erkekler tuvaletinin kapısını vuruyor ve içeri giriyorum. Duvarın birinde gerçekten uzun, iğrenç bir pisuvar sırası var. Diğer tarafta ise bir lavaboda ellerini yıkayan Temple. Babamın üniforma pantolonlarından birini giyiyor. Bu haliyle farklı görünüyor, sanki yüzünü oluşturan bütün o düz çizgiler birbirine geçmiş gibi. Julia buraya gelmemi istediğini söyledi, diyorum. Evet, seninle yalnız konuşmak istedim ve bunun için kullanabileceğimiz tüm odalar üst katta. Baban şimdilik merdiven çıkmamam gerektiğini düşünüyor. Ellerini bir havluyla kuruluyor. Olanlar için üzgünüm. Buna karşılık olarak söylenebilecek iyi bir şey olup olmadığını gerçekten bilmiyorum. Alt dudağımı kemiriyorum. Köpeği bu yüzden mi sevemiyordum? Evet. Yargıç ne yapması gerektiğini nasıl biliyor? Temple omuz silkiyor. Bir hayvanın bir insandan önce sezebildiği koku ya da elektrik dalgaları ile ilgili bir şey. Ama bana sorarsan birbirimizi çok iyi tanımamızdan kaynaklanıyor. Yargıçın boynunu okşuyor. Nöbet öncesinde yargıç beni güvenli bir yere götürüyor. Genellikle başlamadan önce 20 dakikada kadar vaktim oluyor. Demek öyle. Birden utanıyorum. Çok ama çok hasta olduğu zamanlarda Kate'le birlikte olmuştum. Fakat bu farklı. Temple'dan bunu beklemiyordum. Benim davam bu yüzden mi kabul ettin? Herkesin önüne nöbet geçirebileyim diye mi? İnan bana, hayır. Ondan bahsetmiyorum. Gözlerimi ondan başka yere çeviriyorum. Vücudun üzerinde kontrolünün olmamasının nasıl bir şey olduğunu bilmenden dolayı. Belki, diyor Temple düşünceli bir şekilde. Ancak kapı kollarımın ciddi biçimde cilalanmaya ihtiyacı vardı. Amacı bana kendimi daha iyi hissettirmekse bu konuda acınası bir başarısızlık içinde. Tanıklık etmemin iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. Ellerini omuzlarıma koyuyor. Anna, yapma. Bu performanstan sonra ben oraya geri dönebiliyorsam sen birkaç soruya havada karada dayanırsın. Bu mantıkla başa çıkmam nasıl beklenebilir ki? Ben de hiçbir şeyin bir saat önce olduğu gibi durmadığı duruşma salonuna doğru Temple'ı izliyorum. Herkes sanki bir saatli bombaymışçasına kendisini izlerken Temple yargıcın kürsüne doğru yaklaşıyor ve az önceki olaydan ötürü çok özür dilerim sayın yargıç, diyor. 10 dakikalık bir ara için her yol mübahtır ama öyle değil mi? Böyle bir konuda nasıl böyle şakalar yapabiliyor? O an fark ediyorum, Kate de aynısını yapıyor. Belki de Tanrı size bir kusur verdiğinde bunu kaldırabilmeniz için fazladan mizah yetisi de bahşediyordur. Dilerseniz bugünlük dinlenebilirsiniz sayın avukat, diye öneride bulunuyor yargıç Dösabo. Hayır, şu anda iyiyim. Ayrıca bu konuyu artık sonuna vardırmamızın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Mahkeme katibesine dönüyor, hafızamı tazelemeniz mümkün mü acaba? Katibe tutanağı okuyor ve Temple başını önüne eğiyor ama sakız gibi tekrarlanan sözlerimi sanki ilk defa duyuyormuş gibi davranıyor. Pekala Anna, bize tıbbi azat davası açmanı senden Kate'in istediğini söylemişsin. Bir kez daha kıvranmaya başlıyorum. Tam olarak değil. Açıklayabilir misin? Benden dava açmamı istemedi. Öyleyse senden ne istedi? Göz ucuyla annemin bakışını yakalıyorum. Biliyor, kesin biliyor. Bunu bana yüksek sesle söyletmeyin. Anna, diye zorluyor Temple. Senden ne istedi? Başımı iki yana sallıyorum. Dudaklarım mengene gibi sıkılı. Yargıç Dösalva öne doğru eğiliyor. Anna, bu soruya bir cevap vermek zorundasın. Peki, gerçek içimden dışarı doğru patlıyor. Bu azgın nehir artık önündeki barajı yıktı. Benden kendisini öldürmemi istedi. Yanlış olan ilk şey Kate'in kapımızı kilitlemiş olmasıydı. Kapının gerçekte bir kilidi olmadığından bunu ancak ya arkasına bir eşya dayayarak ya da kapıyı çivileyerek yapmış olabilirdi. Kate, diye bağırdım. Çünkü hokey antrenmanından döndüğümden ter içinde ve iğrenç bir haldeydim ve duş alıp üstümü değiştirmek istiyordum. Kate, bu yaptığın haksızlık. Sanırım yeterince gürültü yapmıştım çünkü kapıyı açtı. Yanlış olan ikinci şey de buydu. Odada her zamankinden farklı bir hava vardı. Etrafa bakındım ama her şey yerli yerinde görünüyordu. En önemlisi de benim eşyalarımın hiçbirisi karıştırılmamıştı. Yine de Kate bir gizem sarhoşluğu içindeydi. Senin derdin ne, diye sordum ve sonra banyoya gidip duşu açtım ve kokladım. Tatlı ve yakıcı. Jesse'nin dairesiyle ilişkilendirdiğim aynı sarhoş koku. Dolapları açmaya ve havluları karıştırıp delili aramaya başladım ve bir de baktım ki tampon kutularının arasında yarısı içilmiş bir viski şişesi. Bak bak, dedim ve bir süreliğine lehime kullanacağım mükemmel bir şantaj malzemesi bulduğumu düşünerek şişeyi elimde sallaya sallaya odaya girdiğimde Kate'in elindeki hapları gördüm. Ne yapıyorsun? Kate öbür tarafa döndü. Beni yalnız bırak Anna. Delirdin mi sen? Hayır, dedi Kate. Yalnızca er ya da geç olacak bir şeyi beklemekten artık sıkıldım. Bana kalırsa herkesin hayatını yeterince mahvettim. Sence de öyle değil mi? İyi ama herkes seni hayatta tutmak için ne kadar çabaladı. Kendini öldüremezsin. Birdenbire Kate ağlamaya başladı. Biliyorum, yapamam. O anda aradan geçen birkaç dakikada bunu daha önce denediğini anladım. Annem yavaşça ayağa kalkıyor. Bu doğru değil, diyor cam gibi incelmiş bir sesle. Anna, neden böyle bir şey söylediğini anlayamıyorum. Gözlerim doluyor. Niye uydurayım ki? Annem yakınıma geliyor. Belki yanlış anlamışsındır. Belki sadece kötü bir gün geçiriyordur ya da dramatik olmak istemiştir. Gerçekten ağlamak isteyen insanlara özgü bir acıyla gülümsüyor. Çünkü o kadar çaresiz olsaydı bana söylerdi. Sana söyleyemedi diye cevap veriyorum. Kendini öldürürse seni de öldüreceğinden çok korkuyordu. Hışkırıklara boğuluyorum. Nefesimi kontrol edemez hale geliyorum. Katran dolu bir çukura battıkça batıyorum. Koşuyorum ve yer ayaklarımın altından çekiliyor. Temple kendimi toparlayabilmem için yargıçtan birkaç dakika istiyor. Ancak öyle şiddetli ağlıyorum ki yargıç DeSavo'nun ne cevap verdiğini duyamıyorum. Onun ölmesini istemiyorum ama böyle yaşamak istemediğini de biliyorum ve ona istediğini sadece ben verebilirim. Akıntı onu benden uzaklaştırmasına rağmen gözlerimi annemden ayırmıyorum. Ona istediğini verebilen hep ben oldum. Konunun tekrar açılması annemin odamıza gelip böbrek bağışından söz açmasından sonra oldu. Bunu yapma dedi Kate bizimkiler çıktıktan sonra. Ona baktım. Neden bahsediyorsun sen? Tabii ki yapacağım. Üstümüzü çıkarıyorduk ve bir de baktım ki aynı pijamaları seçmişiz. Üzerinde kırmızı puanlar olan parlak saten pijamalar. Yataklarımıza girerken annemle babamın çok şirin buldukları için bize aynı şekilde giydirdikleri çocukluk zamanlarımıza benzediğimizi düşündüm. Sence işe yarayacak mı diye sordum. Böbrek nakli yani. Kate bana baktı. Olabilir. Eğildi. Eli lambanın düğmesindeydi. Bunu yapma diye tekrarladı ve onu ikinci defa duyana dek ne demek istediğini anlamadığımı fark ettim. Annem benden bir soluk uzakta ve bugüne dek yaptığı tüm hatalar gözlerinden okunabiliyor. Babam yanına geliyor ve kolunu onun omzuna doluyor. Gel yerine otur diye fısıldıyor saçlarının arasından. Sayın yargıç diyor Temple ayağa kalkarak. Devam edebilir miyim? Bana doğru yürüyor. Yargıç da hemen yanında. En az Temple kadar titrek bir haldeyim. Köpeğin bir saat önceki durumunu düşünüyorum. Temple'ın gerçekten neye ne zaman ihtiyaç duyduğunu bu kadar kesin bir şekilde nasıl bilebildi? Anna, ablanı seviyor musun? Elbette. Ama onu öldürebilecek bir hareket yapmaya razı oldun, öyle mi? İçimde bir şeyler çakıyor. Bütün bunlara daha fazla katlanmak zorunda kalmasın diyeydi. İstediğinin bu olduğunu düşünmüştüm. Temple sessizliğe bürünüyor. O an anlıyorum. Temple biliyor. İçimde bir şey kırılıyor. Benim istediğim de buydu. Mutfaktaydık. Bulaşıkları yıkıyor ve kuruluyorduk. Hastaneye gitmekten nefret ediyorsun dedi Kate. Yani temiz çatalları ve kaşıkları çekmeceye yerleştiriyorum. Bir daha oraya gitmek zorunda kalmamak için her şeyi yapardın biliyorum. Ona baktım. Tabii ki. Çünkü o zaman sağlığına kavuştuğunu anlarım. Ya da öldüğümü. Kate bana bakmamayı özen göstererek ellerini sabunlu suya daldırdı. Düşünsene Anna, hokey kamplarına gidebilirsin. Tamamen farklı bir ülkede, bir üniversiteye gidebilirsin. İstediğin her şeyi yapabilirsin ve benim için bir kere bile endişelenmene gerek kalmaz. Kate bu örnekleri direkt kafamın içinden çekip çıkarmıştı ve bunların böyle açığa çıkarılabilecek şekilde orada bulunmalarının utancıyla kızarıp bozardığımı hissedebiliyordum. Kate bir yük olduğu için kendini suçlu hissediyorsa ben iki kat suçluluk duyuyordum. Onun böyle hissettiğini bildiğim için. Benim böyle hissettiğimi bildiğim için. Bundan sonra bu konuyu konuşmadık. Bana verdiklerini kurutup sakladım ve ikimiz de gerçeği bilmiyormuşuz gibi davrandık. Yani içimde her zaman Kate'in yaşamasını isteyen bir parçanın yanında bazen keşke özgür olsaydım diyen başka bir korkunç parçanın var olduğunu. İşte artık anlıyorlar ben bir canavarım. Bu davayı gurur duyduğum bazı nedenlerle ve hiç gurur duymadığım birçok nedenle açtım. Şimdi Temple neden tanık olamayacağımı anlıyor. İşte insanların önünde konuşmaktan korktuğum için değil, bazıları açıkça söylenemeyecek kadar korkunç olan bütün bu berbat duygular yüzünden. Kate'in yaşamasını istiyorum. Ama aynı zamanda kendim olmak istiyorum. Onun bir parçası değil. Büyüme şansım olsun istiyorum. Kate'in olamasa bile. Kate'in ölümü başıma gelecek en kötü şey olacak. Bir yandan da en iyi şey. Bazen bütün bunları düşündüğümde kendimden nefret ediyor ve eskiden olduğum yere geri dönmek istiyorum. Olmamı istedikleri kişiye. Şimdi bütün salon gözlerini bana dikmiş ve eminim tanık sandalyesi ya da benim cildim veya her ikisi içe doğru çökmek üzere. Bu büyüteç merceğinin altında kalbimin çürümüş özüne kadar görebilirsiniz. Belki bana bakmaya devam ederlerse mavi, denizleri yakan bir dumana dönüşürüm. Belki de hiçbir iz bırakmadan yitip giderim. Anna diyor Temple alçak bir sesle. Sana Kate'in ölmek istediğini düşündüren ne oldu? Buna hazır olduğunu söylemişti. Tam önümde dikilene dek bana doğru yürüyor. Senden kendisine yardım etmeni istemesinin sebebi de aynısı olabilir mi? Yavaşça başımı kaldırıyor ve Temple'ın bana az önce verdiği bu hediyenin paketini açıyorum. Ya Kate benim yaşayabilmem için ölmek istemişse ya bunca yıldır benim onu kurtarmamdan sonra onun tek yapmaya çalıştığı da aynısını benim için yapmaksa? Kate'e kendisinin donörü olmaktan vazgeçeceğini söyledin mi? Evet diye fısıldıyorum. Ne zaman? Seni tutmadan önceki gece. Anna, Kate'in buna cevabı ne oldu? Şu ana dek bunun üzerinde pek düşünmemiştim ama Temple bu anıyı tetikledi. Ablam çok sessiz kalmıştı. Öyle sessizleşmişti ki uyuyakaldığını zannetmiştim. Sonra gözlerinde koca bir dünya ve bir fay hattı gibi dağılıp giden bir gülümsemeyle bana dönmüştü. Gözlerimi Temple'a dikiyorum. Teşekkür etti. Sera. Yargıç DeSalvo bir saha araştırmasına çıkıp Kate'le konuşmaya karar veriyor. Hep birlikte hastaneye vardığımızda Kate'i yatağında oturur halde buluyoruz. Jesse'nin elindeki kumandayla kanalların değiştirdiği televizyona boş gözlerle bakıyor. Bir deri bir kemik, rengi sapsarı ama bilinci yerinde. Teneke adam mı yoksa korkuluk mu diye soruyor Jesse. Korkuluğun samanlarını boşaltıverirler diyor Kate. Güreşçi Çin'e teyze mi yoksa timsah avcısı mı? Jesse burun kıvırıyor. Timsahçı eleman. Amerikan güreşinin çakma olduğunu bilmeyen yok. Gözlerini Kate'e dikiyor. Gandhi mi yoksa Martin Luther King Jr. mı? Onlar feragat belgesini imzalamazlar ki. Ünlüler arası bokstan bahsediyor, sekerim diyor Jesse. Feragat belgesiyle falan kim uğraşır? Kate sırıtıyor. Biri ringin ortasında oturur, diğeri de dişliğini takmaz. Tam bu anda odaya giriyorum. Hey anne diye soruyor Kate. Ünlüler arası boks maçında kim kazanır? Marcia mı yoksa John Brady mi? Sonra yalnız olmadığımı fark ediyor. Bütün o kalabalık odaya doluşunca gözleri büyüyor ve battaniyesini iyice yukarı çekiyor. Doğrudan Anna'ya bakıyor ama kardeşi onunla göz teması kurmayı reddediyor. Neler oluyor? Yargıç öne doğru bir adım atıyor ve kolumu yakalıyor. Kate'le konuşmak istediğini biliyorum. Sera, ama benim de onunla konuşmam gerek. Yatağa doğru yaklaşarak elini uzatıyor. Merhaba Kate, ben Yargıç DeSalvo. Seninle birkaç dakika konuşabilir miyim acaba? Yalnız olarak diye ekliyor ve herkes tek tek odadan çıkıyor. En son ben çıkıyorum. Kate'in yastıklarına dayanmasını, birdenbire bitkinleşmesini izliyorum. İçimden bir ses buraya geleceğinizi söylemişti diyor yargıca. Nasıl? Çünkü diyor Kate, her ne olursa olsun hep bana döner. Yaklaşık 5 yıl önce sokağın karşısındaki evi yeni bir aile satın aldı ve yerine tamamen farklı bir şey yapabilmek için evi yıktılar. Tek bir buldozer ile 5-6 tane çöp tenekesi yetti. Yarım günden az bir sürede sokağa her çıkışımızda gördüğümüz bu yapı bir moloz yığınına dönüştü. İnsan bir evin sonsuza dek ayakta kalacağını düşünüyor ancak işin aslı güçlü bir rüzgar ya da bir balyoz onu yerle bir edebilir. İçinde hangi ailenin yaşadığı fark etmez. Şimdilerde o eski evin neye benzediğini zar zor hatırlayabiliyorum. Ön kapıdan dışarı çıkıyorum ve o arsanın tıpkı çekilmiş bir diş gibi aylarca nasıl bomboş göründüğünü hatırlamıyorum bile. Biraz zaman aldı doğrusu ama yeni sahipleri sonunda yeniden inşa ettiler. Yargıç DeSalvo katı ve sıkıntılı bir ifadeyle dışarı çıktığı anda Temple, Brian ve ben ayağa fırlıyoruz. Yarın diyor, sabah 9'da karar oturumu toplanacaktır. Başıyla Bernie kendisini izlemesini işaret ederek koridor boyunca yürüyor. Haydi diyor Julia Temple'a, benim kanatlarım altına alındım. Bu kesin bir rüya. Ancak onun ardından gitmek yerine Temple bana doğru yürüyor. Sera diyor basitçe, özür dilerim. Bana bir hediye daha veriyor. Anne'yi eve sen bırakır mısın? Onlar gittiği an Anna bana dönüyor. Kate'i mutlaka görmem gerek. Kolumda onu sarıyorum. Tabii ki görebilirsin. Odaya gidiyoruz. Sadece aile fertleri. Anna, Kate'in yatağının ucuna oturuyor. Hey diye mırıldanıyor Kate gözlerini açarken. Anna başını iki yana sallıyor. Bir süre doğru sözleri bulamıyor. Kate uzanıp onun elini sıkarken denedim diyor en sonunda. Sesi insanı pamukların dikenlere yapışması gibi yakalıyor. Jesse de yatağın diğer tarafına oturuyor. Üçü bir arada bu bana her Ekim ayında çektiğimiz Noel kartı fotoğrafını hatırlatıyor. Her birini duvar boyuna dizer ve herkesin onları hatırlayabilmesi için o dondurulmuş anı yaratırdık. Alf mi yoksa Bay Ed mi diyor Jesse. Kate'in ağzının köşeleri yukarı doğru kıvrılıyor. At kazanır. 8. roundda. Öyle olsun. Sonunda Brian eğiliyor ve Kate'i alnından öpüyor. Tatlım, bu gece iyi bir uyku çek tamam mı? Anna ve Jesse koridora çıkarken bana da hoşça kal öpücüğü veriyor. Ara beni diye fısıldıyor. Sonra hepsi gidince kızımın yanına oturuyorum. Kolları o kadar zayıf ki hareket ettikçe kemiklerinin oynayışını rahatlıkla görebiliyorum. Gözleri benimkilerden çok daha yaşlı görünüyor. Soracakların vardır herhalde diyor Kate. Belki daha sonra diye cevap veriyorum kendimi de şaşırtarak. Yatağa tırmanıyor ve ona sarılıyorum. O anda anlıyorum ki bizim asla çocuklarımız olmuyor. Biz onları teslim alıyoruz. Bazen bu beklediğimiz ya da umduğumuz kadar uzun bir süreliğine olmuyor. Ama yine de bu insanın çocuklarının hiç olmamasından çok daha iyi. Kate diyorum, üzgünüm. Gözlerimin içine bakabileceği bir noktaya dek geri çekiliyor. Üzülme diyor hararetle. Çünkü ben üzülmüyorum. Gülümsemeye çalışıyor. Bunun için öyle çok çabalıyor ki iyi bir hayatta anne, öyle değil mi? Dudağımı ısırıyorum, gözyaşlarının ezici ağırlığını kaldırmaya çalışarak en iyisiydi diye cevap veriyorum. 25. ayrımın sonu, sayfa 411.